Sayfa 184. Tam o sırada otelin içinde bir patırtı koptu ve "Kaiser, Kaiser" diye bağırışmalar duyuldu. Kaiser, veliahtı şahaneye saygı ziyaretinde bulunmaya gelmişti. Bütün centilmenliğini takınmış olan imparator, Osmanlı Devleti'nin güvenilir ve yakın dostluğundan ve müttefik olarak Almanların gözündeki değerinden hararetle söz etti. Enver Paşa'nın görevini iki devlet arasındaki birliğin önemini kavramış olarak yürüttüğünü belirtti ve Alman Başkomutanlığı ile Genelkurmay'ının bu değerli subaya sonsuz güvenleri olduğunu da sözlerine ekledi. Veliaht ise bu demece duruma uygun gördüğü dolambaçlı bir üslupla ve tercüman yoluyla şöyle cevap verdi. Majestelerinin Türkiye'nin Almanya'ya karşı duyduğu dostluk ve bağlılık üzerindeki sözleri ve savaş ortaklarımızın pek yakında dileklerine kavuşacakları konusunda besledikleri umut, görevi memleketinin geleceğini düşünmek olan bendenize sevinç ve teselli vermiş bulunuyor. Ancak genel durumun incelenmesinden doğabilecek bazı düşünceleri de bir yana bırakarak, bir nokta üzerinde aydınlatılmak ihtiyacını duyuyorum. Türkiye'nin bağrına indirilen darbelerin arkası alınmış değildir. Aksine bu darbeler gittikçe daha şiddetlenmektedir. Bu böyle devam ederse Türkiye yok olacaktır. Demecinizde bana bu darbelerin önleneceği umudunu verebilecek herhangi bir teminata rastlamak mutluluğuna erişemedim. Bu noktayı biraz aydınlatmak suretiyle endişelerimi bir parça giderebileceğinizi umarım. Kaiser dimdik ayağa kalktı. Bir takım kimselerin veliahtın zihnini bulandırmaya çalıştıklarının farkına vardığını söyledi. Ama şimdi ben, bizzat Almanya İmparatoru, siz gelecekten ve yakında kazanacağınız başarıdan söz ettikten sonra, hala şüpheniz var mı, olabilir mi? Veliaht korkularının büsbütün giderilmediği cevabını verdi. Kaiser tekrar oturmayıp ayakta durarak artık gitmek istediğini belirtti. Kaiser'in verdiği bir yemekte Mustafa Kemal von Ludendorff'un sağına düşmüştü. Bu gösterişli Alman komutanlarıyla kafasındaki başlıca konu, yani savaşın aldığı yön üzerinde konuşup tartışmak için can atıyordu. Lakin von Ludendorff buna yanaşmadı. Yemekten sonra von Hindenburg daha konuşkan çıktı. Suriye'deki durumun düzelmiş olduğunu, son günlerde cepheye yeni bir atlı tümenin gönderildiğini söyledi. Mustafa Kemal ise onun sadece Suriye'deki Alman generallerinden aldığı raporları tekrar etmekte olduğunu biliyordu. Sözü geçen tümen, kendisinin aylarca önce Yıldırım ordularının takviyesi için istemiş olduğu tümendi. O derece bitkin bir haldeydi ki, atlarını işe yarar duruma getirmek için önce otluğa salıp besiye çekmek gerekmişti. Bir süre sonra tümenin hazır olup olmadığını sormuş ve bu tümenden hiçbir şey beklenmemesi gerektiği cevabını almıştı. Mustafa Kemal bu ayrıntılı bilgileri von Hindenburg'a anlattıktan sonra sözüne, "Korkarım benim söylediklerim size gelen raporlara uymuyor," diye devam etti. "Ama sözlerimin gerçek olduğuna sizi temin ederim. Suriye'deki durum düzelmiş değildir, inanın bana." Yemekte içtiği bol şampanyadan da cesaret alarak "Mareşal Hazretleri," diye ekledi. "Bunun dışında şu sırada önemli bir saldırıya girişmiş bulunuyorsunuz. Ama ben buna pek güvendiğinizi sanmıyorum. Aramızda kalacağına söz verirsem, bana bu taarruzda ne gibi bir amaç ve hedef güttüğünüzü söyler misiniz?" Mustafa Kemal bu soruya tabii cevap beklemiyordu. Sonradan von Hindenburg'u, gözleri her şeyin derinine inen, diliyle susmanın değerini bilen bir adam olarak niteleyecekti. Mareşal ayağa kalkmıştı. "Sadece size bir sigara ikram edebilir miyim, ekselans?" dedi. Veliahtla mahiyeti Batı cephesinin üzerlerinde iyi etki bırakmak ve güven vermek amacıyla seçilmiş birçok kesimlerini gezdiler. Ama Mustafa Kemal'in düzenlenen programa uymayarak kendi başına incelemeler yapması ve kıtadaki subayları sorguya çekmesi yüzünden bu gezintiler pek başarılı olmadı. Krupp fabrikasında gördükten sonra Berlin'e gittiler ve Kaiser'in konuğu olarak Adlon Oteli'nde kaldılar. Veliaht'ın yanındaki uzun ve sinir gerici yaşayıştan sonra Mustafa Kemal, şehrin kabare ve naht lokallerinde içip dans ederek, kadınlarla eğlenerek biraz kendini avuttu. Dipnot, Gece Kulübü. Bir gün Adlon Oteli'nde yalnız oldukları bir sırada Veliaht Mustafa Kemal'e dönerek "Ne yapmam gerekiyor?" diye sordu. Mustafa Kemal, "Tarihimizi biliyorsunuz," diye cevap verdi. "Osmanlı tarihi sizi haklı olarak korku ve endişeye düşüren olayların benzerleriyle doludur. Şimdi size bir teklifte bulunacağım. Kabul ederseniz hayatımı sizin hayatınıza bağlayacağıma söz veriyorum. Müsaade eder misiniz?" "Buyurun." "Henüz hükümdar değilsiniz. Ama Almanya'da imparatorun, veliahtın ve bütün prenslerin birer görevi olduğunu gördünüz. Siz niye devlet işlerinden uzak kalıyorsunuz?" "Ne yapabilirim ki?" "İstanbul'a döner dönmez bir ordu komutanlığı isteyin. Ben sizin kurmay başkanınız olurum." "Hangi ordunun komutanlığı?" "Beşinci ordunun. Bu boğazları savunmakla görevli olan orduydu. Vahdettin itiraz etti. Vermezler ki. Siz yine de isteyin." Şehzade ihtiyatla, "İstanbul'a dönüşümüzde düşünürüz," diye cevap verdi. Dönüşte Sofya'dan geçerlerken Şakir Zümre ile daha bazı dostları Mustafa Kemal'i istasyonda karşıladılar. Onlara "Almanya savaşı kaybetmiştir," dedi. İstanbul'a döndüğü zaman da Türkiye'nin tek başına barış imzalaması için eskisinden daha şiddetli bir mücadeleye girişti. Ama yeniden hasta düşünce bu çabası yarıda kaldı. Birkaç yıldır yakasını bırakmayan ve bir gençlik hastalığına karışarak şiddetlenmiş olan böbrek hastalığı ona iyice sancı vermeye başlamıştı. Dipnot: Mustafa Kemal gençliğinde iyi tedavi edilmeyen ve sonradan tepen bir bel soğukluğuna tutulmuştu. Düşmanlarının çıkardığı söylentilerin aksine frengiye yakalanmış olduğu düpedüz yalandır. Doktorları kendisini Viyanalı bir uzmana gönderdiler. Uzman onu şehir dışındaki özel bir hastanede bir ay tedavi etti. Sonra kendini toplasın diye Karlsbad'a gönderdi. Sofya'dan aynı trene binmiş olan Şakir Zümre de yanından ayrılmamıştı. Bu zoraki dinleniş Mustafa Kemal'e yeniden kitap okumak ve memleketinin geleceği üzerinde düşüncelerini bir düzene sokmak fırsatını verdi. Fransızca olarak tuttuğu hatıra defterinde siyasal görüşlerini açıklığa kavuşturuyordu. Bu arada Avusturyalı bir kızla flört etti. Kendisine gönül veren ya da sonradan arkadaşlarına övünmek için böyle anlattığı genç kız onunla evlenmek istiyordu. Mustafa Kemal ona umut vermemek için memleketinde bir nişanlısı olduğunu söyledi. Kız üzüldü ve nişanlısının kim olduğunu sordu. Mustafa Kemal gülerek "Vatanım," diye cevap verdi. Kızın yüzünde bir şaşkınlık ifadesi belirmişti. Mustafa Kemal sözüne "Ben askerim," diye devam etti. "Ömrümün sonuna kadar vatanımı sevmek ve onunla yaşamak zorundayım." 1918 Temmuz'unun başlarında bir gün Mustafa Kemal'i görmeye gelen bir arkadaşı, sultanın öldüğünü ve tahta Vahdettin'in geçtiğini haber verdi. Bunu duyar duymaz şu anda İstanbul'da bulunmadığına çok canı sıkıldı. Bu durumda yeni padişaha bir tebrik telgrafı göndermekten başka yapacak bir şey yoktu. Bu telgrafına alel usul teşekkürle karşılık verildi. Vahdettin tahta kuşku içinde çıktı. Şeyhülislam'a bu makama geçmek için hazır olmadığını açıkladı. "Ne yapacağımı bilemiyorum. Benden duanızı eksik etmeyin," dedi. Enver'le birlikte arabasına binip törene giderken romatizmalarından yakındı. Arabadan inince bastonunu istedi ama almamışlardı. Vahdettin "Ne felaket," diye fısızlandı. Daha saraya ilk ayak basarken ağzından çıkan bu sözler saltanatının geleceği için hiç de uğurlu sayılamazdı. Mustafa Kemal Karlsbad'da Doğu cephesinde beraber bulunmuş olduğu İzzet Paşa'nın Zat İşleri reisliğine getirildiğini, yani aslında padişahın askeri danışmanı ve kurmay başkanı olduğunu haber alınca yeni bir umuda kapıldı. İzzet Paşa'nın İttihat ve Terakki ile arası iyi olmadığı için bu tayin Enver'in yetki sahasının daraltılması anlamına gelebilirdi. Bu da cesaret verici bir şeydi. Yaveri'nin hemen İstanbul'a dönmesini tavsiye eden telgrafları üzerine Mustafa Kemal Temmuz sonunda Karlsbad'dan ayrıldı. Ama Viyana'da bir süreden beri Avrupa'yı kırıp geçirmekte olan İspanyol nezlesine yakalanması onu geciktirdi. İstanbul'a dönüşünde İzzet Paşa onu görmeye Perapalas'a geldi ve şimdi 6. Sultan Mehmet adıyla tahta çıkmış olan Vahdettin'le yeniden ilişki kurmasını öğüt verdi. Kendilerinin savaş durumunun ciddiliği yolundaki düşüncelerine padişahı nasıl çekebileceklerini tartıştılar. İzzet Paşa'nın da uygun görmesiyle Mustafa Kemal Sultan'ın huzuruna çıkmak isteğinde bulundu. Bu isteği kabul edildi. Yeni padişah onu dostça karşıladı ve eskiden nasılsa yine öyle davranır gibi göründü. Mustafa Kemal onun izniyle her zamanki düşüncelerini tekrarladı ve padişahın artık başkomutanlığı kendi eline almasını ve kendisini de kurmay başkanlığına getirmesini diledi. Ama Vahdettin ilk karşılaştıkları günkü haline dönmüştü. Gözlerini kapadı, bir süre sonra açarak, "Sizin düşüncelerinizi paylaşan başka komutanlar da var mı?" diye sordu. "Var efendimiz. Bu hususu düşünürüz." Görüşme sona ermişti. Birkaç gün sonra İzzet Paşa ile beraber tekrar huzura çağrıldı. Ama padişah bu sefer daha da ihtiyatlı davrandı. Ancak genel konular konuşuldu. Mustafa Kemal yılmayarak bir üçüncü görüşme isteğinde bulundu. Vahdettin bu sefer ondan önce davrandı. "Paşa," dedi, "ben her şeyden önce İstanbul halkına yiyecek sağlamak zorundayım. Millet aç. Bu duruma çare buluncaya kadar başka ne yapsak boştur." Mustafa Kemal, "Düşünceleriniz çok yerinde," diye cevap verdi. "Ama İstanbul halkını doyurmak için yapılacak işler, memleketin kurtulması için gerekli olan çabuk ve kesin tedbirleri almaktan zat-ı şahanelerini alıkoymaz. Amme güvenliğinin sağlanabilmesi için girişilecek her çaba, bütün mekanizmanın iyi işlemesini gerektirir. Bütünü işlemedikçe mekanizmadan yarım yamalakta olsa bir sonuç alınamaz. Söylediklerimin doğru olduğundan eminim. Belki zat-ı şahaneleri benim bu hareketimi yerinde bulmayacaklardır ama yeni sultanın yapacağı ilk işin otoritesini göstermek olduğunu söylemek zorundayım. Vatanın, milletin ve müttefiklerimizin güvenliğinin bekçisi olan bu kuvvet, başkalarının elinde bulundukça siz de ancak ismen sultan olursunuz." Mustafa Kemal fazla ileri gitmiş olduğunu fark etti. Padişah ona verdiği cevapta, "Yapılması gereken şeyleri Talat ve Enver Paşalar Hazretleri ile görüştüm" cümlesini kullandı. Bir kere daha gözlerini kapadı ve Mustafa Kemal'e elini hiçbir şey söylemeden uzattı. Mustafa Kemal düşmanlarının padişahı elde etmiş olduklarını anlamıştı. Buna rağmen bir ordu komutanı olarak her hafta Yıldız Sarayı'nda yapılan selamlık törenlerinde görünmeye devam etti. Bir cuma günü bekleme salonunda Enver, İzzet ve Balkan harplerinden kalma birkaç alaylı paşa ile karşılaştı. Namazdan sonra padişahın Mustafa Kemal'i kabul salonunda görmek istediğini söylediler. Mustafa Kemal yalnız mı diye sordu. Hayır, yanında bir iki Alman generali var. Vahdettin generallere Mustafa Kemal'i çok değer verdiğim ve çok güvendiğim bir komutandır diye takdim etti. Oturdukları zaman sizi Suriye'de ordu komutanlığına tayin ettim diye ekledi. Oradaki harekat büyük önem kazanmış bulunuyor. Sizin oraya gitmeniz gerekti. Sizden istediğim şu, bu yerlerin düşman eline düşmesine meydan vermeyin. Size güvenerek verdiğim bu görevde parlak başarılar kazanacağınızdan hiç şüphem yok. Göreve derhal başlamalısınız. Tayin emrini imzaladıktan sonra Alman generallerine döndü ve "Bu zat benim söylediğim işi başaracaktır," dedi. Görünürde Mustafa Kemal'e büyük bir şeref verilmişti. Ama o böyle düşünmüyordu. İçinden padişaha şunları söylemek geçti. "Efendimiz, bana öyle bir ödev veriyorsunuz ki, şimdi orada bulunan bir takım generaller aslında bu işle daha önceden görevlendirilmişlerdir. Beni onların başına komutan tayin etmek istiyorsunuz, öyle mi? Eğer öyleyse, benim için büyük bir şeref olan bu buyruğa seve seve boyun eğerim. Ama acaba siz problemin temelini kavramış durumda mısınız? Beni bir süre önce komutanlığından istifa etmiş olduğum ve doğrusunu söylemek gerekirse, o cephedeki bütün ordular gibi, benden sonra yenilgiye uğramış olan bir ordunun başına gönderiyorsunuz. Bu şartlar altında bana verdiğiniz görevi nasıl başarabilirim?" Ama bunların hiçbirini söyleyemeyeceğini biliyordu. Padişah'tan müsaade isteyerek mabeyine döndü. Enver Paşa gülümseyerek ona doğru geldi. Mustafa Kemal, "Bravo, tebrik ederim, siz kazandınız," dedi. Daha sonra ciddi olarak, "Dostum," diye ekledi. "Sizinle hiç değilse bazı temel sorular üzerinde konuşmak istiyorum. Benim bildiğim ve anladığım kadarıyla Suriye'deki ordumuz, kuvvetimiz, durumumuz sadece laftan ibarettir. Beni oraya göndermekle iyi öce almış oldunuz. Aynı zamanda geleneğe aykırı bir iş yaptınız. Padişahın bana şahsen emir vermesine yol açtınız." Enver'le yanındaki paşa güldüler. Ötekiler pek oralı olmadı. Salonun bir köşesinde Balkan Harbi'nde savaşmış olan birkaç subay ateşli bir konuşmaya dalmışlardı. İçlerinden birisi, "Bu Türk askerleriyle hiçbir şey yapılamaz," diyordu. "Öküz gibidirler. Sadece kaçmasını bilirler. Acırım böyle beyinsiz bir sürüyü idare etmek zorunda kalanlara." Mustafa Kemal bu sözleri duyunca öfkeyle lafa karıştı. "Paşa," dedi, "ben de askerim. Bu orduda ben de komutanlık ettim. Türk askeri kaçmaz. Kaçmak ne demektir bilmez. Onun sırtını döndüğünü gördünüzse mutlaka başındaki komutanı kaçmıştır. Kendi kaçışınızın ayıbını Türk askerine yüklemek haksızlıktır." Mustafa Kemal'i tanımayan ya da tanımazlıktan gelen paşa bir an sesini çıkarmadı. Sonra arkadaşlarına dönerek "Kimdir bu adam?" diye sordu. Fısıldayarak cevap verdiler. Mustafa Kemal de sessizlik içinde oradan ayrıldı. Rauf Bey onu Haydar Paşa'da uğurlamaya geldi. Mustafa Kemal ona padişahın huzuruna çıkışını anlattı ve tam tren kalkacağı sırada kulağına "Fethi ile bağlantıyı kesme, durumu yakından izle," diye fısıldadı. Rauf Bey onu bir defa daha uyardı. "Askerlikte kaldığım sürece siyasi işlere karışmamaya kesin olarak karar verdim. Fethi'yi meşrutiyetten beri tanırım ama siyasi bakımdan onunla işbirliği yapmayı doğru bulmuyorum." Tren istasyondan ayrıldı ve Güneydoğu'ya doğru ilerlemeye başladı. 15. Bölüm Türk Yenilgisi. Mustafa Kemal, düşmanın Türkiye'yi büsbütün savaş dışı etmek için tasarladığı son saldırıdan bir ay önce 7. Ordu'nun komutasını yeniden ele almak üzere Filistin'e geldi. Von Falkenhayn gitmiş, onun yerine ordu grubu komutanlığına Liman von Sanders getirilmişti. Mustafa Kemal ordusunu korktuğundan daha da perişan ve bitkin halde buldu. Enver ona sadece asılsız umut vermekle kalmamış, bilgi ve rakamları da yanlış olarak göstermişti. Batıdan doğuya doğru uzanan cephe boyunca 3 Türk ordusu yerleştirilmişti. 7. ve 8. ordular kıyıyla Ürdün Nehri arasında, 4. ordu da nehrin doğusunda mevzi almıştı. Ama bunlar yedekten yoksun birer ordu iskeletinden başka bir şey değildi. Mustafa Kemal İstanbul'dan ayrılmadan önce bütün bu ordu kalıntılarının tek komuta altında ve yoğun bir kuvvet halinde toplanması için ısrar etmiş Ama bu teklif yine onun kişisel ihtiraslarının bir belgesi gibi yorumlanarak önemsenmemişti. Nablus'taki karargahından cephenin merkez kesimini uzun uzun ve baştan başa denetledikten sonra savaşın daha başlamadan kaybedilmiş olduğu sonucuna vardı. Birliklerin birçoğu 6 aydır hiç dinlenmemişlerdi. Türklerin o geleneksel dövüşme gücü yiyecek yokluğundan çökmüş durumdaydı. Takviye birlikleri yolda birçok erlerin kaçması yüzünden dökülerek geliyordu. Bundan sonra bu kadarı bile gelmeyecekti. Çünkü bir ikinci cephe daha açılmıştı. Enver Paşa ile Almanlar, ulusun içinde bulunduğu korkunç tehlikeye bakmadan Kafkaslara yeni bir ordu göndererek o eski Pan-İslam, Pan-Cermen hülyaları uğruna dağılan Rus ordularını kovalamaya kalkmışlardı. Mustafa Kemal'in emrindeki tümenlerden birine gönderilen bir alay, komutansız ve kurmaysız olarak geldi. Bunlar kendilerine haber bile verilmeden, yerlerine yenileri de atanmadan Kafkas cephesine gönderilmişlerdi. Alayın iki taburundan biri, Türk ordularının durumunun umutsuz olduğu yolunda İngiliz ajanı Arapların yaydığı propagandaya kanmış ve olduğu gibi kaçmıştı. Eylül başlarında Mustafa Kemal bir doktor arkadaşına şöyle yazıyordu. Suriye acınacak halde. Ne valisi var ne de komutanı. İngiliz propagandası almış yürümüş. İngiliz gizli servisi her yanda faaliyet halinde. Halk hükümetten nefret ediyor ve İngilizlerin gelmesini bekliyor. Düşman hem asker hem de ulaştırma bakımından çok güçlü. Onların karşısında biz pamuk ipliği gibiyiz. İngilizler artık bizi propaganda yoluyla savaştan daha kolay yenebileceklerine inanıyorlar. Her gün uçaklarından, bombadan çok boyuna, Enver ve çetesinden söz eden kağıtlar atıyorlar. Bu, Türklerden iki kat kuvvetli, atlı ve uçak bakımından da ezici bir üstünlükte olan General Allenby'nin, Türk ordusunun kalıntısına indirmeyi tasarladığı strateji şaheserine hazırlık olarak girişilen yıpratma metotlarından biriydi. Allenby'nin planı cüretli ve sadeydi. Önce piyade kuvvetiyle Türk cephesini yaracak, sonra da 3 Türk ordusunun ikmallerini sağladıkları 3 noktaya geriden süvarisiyle hücum edecekti. Bu plan hızla ve bir aksilik çıkmadan uygulanırsa, Allenby bu orduları sadece yenmeyi değil, büsbütün yok etmeyi umuyordu. İlk yarma hareketi kıyıdaki 8. orduya karşı yapılacaktı. Ama İngilizler içerideki 7. orduya hücum edecekmiş gibi davranarak, Türkleri aldatmak ve gafil avlamak niyetindeydiler. Bu Allenby'nin bundan önceki seferde kullandığı taktiğin tam tersiydi. Bu aldatma manevrası öyle inceden inceye hazırlandı ki, örneğin İngilizler Kudüs'te bir otele el koyarak ona genel karargah süsü verdiler. Ürdün nehrinde köprüler yaptılar, vadide yeni kamplar kurdular ve hatta çuvaldan yapılma 15 bin tane at mankeni bile hazırladılar. Arada bir, sözde atların nehirden su içmeye gittiği hissini vermek için katırların çektiği kızaklarla yerden toz kaldırıyorlardı. Bu arada saldırıda kullanılacak asıl kuvvetler geceliğin yürüyerek tepelerden kıyıdaki ovalara doğru inmekteydi. Çadır kurmuyor, zeytinliklerde ve portakal bahçelerinde gizleniyorlardı. Böylece yerli halka bile belli etmeden mevcutları iki katına yükselmiş oldu. Bu aldatma gerçekten başarılı oldu. Türkler saldırıdan bir gün öncesine kadar düşmanın kıyıdaki yığınağından habersiz, kuvvetlerini Ürdün Vadisi'nde bekledikleri taarruza karşı yığmaktaydılar. Vadinin komutası Mustafa Kemal'deydi. İki gün önce İngiliz ordusundan kaçan bir Hintli, gerçek taarruzun yönünü, tarihini ve saatini Türklere bildirmiş, ama buna Mustafa Kemal'den başka kulak asan olmamıştı. Raporu alır almaz, üstelemiş olan böbrek sancısı yüzünden hasta yattığı yataktan fırladı. Kurmay heyetini topladı ve düşmanın 19 Eylül sabahı hücuma geçeceği tahminine dayanan bir emir yazdırdı. saldırının yönü konusunda da aldanmamak için komutası altındaki bütün birliklerin alacakları tedbirleri ayrıntılarıyla saydı. Emrin bir kopyasını da bilgi edinsin diye Liman von Sanders'e gönderdi. Liman, Mustafa Kemal'in saldırı tarihine dair tahminini ciddiye almamakla beraber hazırlıklı bulunmaktan zarar gelmeyeceği cevabını verdi. 18 Eylül akşamı Mustafa Kemal gerekli tedbirleri almış olduklarından emin olmak için emrindeki iki kol orduya komuta eden arkadaşları İsmet ve Ali Fuat'la telefonlaştı. Daha telefonu henüz kapatmıştı ki İngiliz topçu bombardımanının ilk gümbürtüsünü duydu. İngilizler ellerindeki bütün toplarla 15 dakika süren ani ve çok şiddetli bir bombardımana giriştiler. Bunun arkasından da dakikada 100 metre kadar hızla ilerleyen bir baraj ateşi açtılar. Kendi cephesinde bir iki ufak çarpışmadan sonra asıl darbenin buraya merkeze değil de kaçak Hintlinin söylediği gibi sağ kanada yöneltildiği hemen belli oldu. Gerçek darbeyi yiyen 8. orduydu. Türkler şaşalayıp yıldırımla vurulmuşa dönmüş, karşı koyamamışlardı. Çok geçmeden darmadağın halde kuzeye Megiddo Ovası'na doğru çekilmeye başladılar. Allenby burasının tarihin başlangıcından beri kesin sonuçlu savaşlara sahne olduğunu çok iyi biliyordu. Piyadelerini Türklerin peşine salarken atlılarını da ana çekiliş yolunu kesmek üzere doğuya doğru yöneltti. Etkili bombardımanlar Türklerin haberleşme hatlarını kesmişti. Bu yüzden Liman von Sanders bozgunun büyüklüğünü ancak 24 saat sonra anlayabildi. Nazaret'teki karargahı geceleyin yola almış olan düşman atlı askerleri tarafından basıldı. Daha yatakta olan Liman von Sanders'le bütün kurmay heyeti neredeyse esir düşüyorlardı.